Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya 40 Ambar programına hoş geldiniz efendim. Yine bir salı akşamı, saatlerin 19'u gösterdiği an itibariyle 40 Ambar programı siz kıymetli dinleyenlerimizin huzurlarında, radyolarınızda. Bu programda uzun zamandır değerli hocamız Profesör Doktor Ergun Yıldırım'a Alican Bey dostumuz eşlik ediyor, programı moderatörlüğünü yapıyor, birbirinden kıymetli sorularıyla hocamızı açıyor. Alican Bey şimdilerde yıllık izinde olması münasebetiyle bu hafta ve önümüzdeki hafta inşallah Ergun Yıldırım hocamıza bendeniz eşlik edeceğim. Hepinize bir kez daha hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş
bulduk, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi efendim içerisinden geçtiğimiz günler 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci seneyi devriyesine idrak ettiğimiz günler. Tabii bu vesileyle programımızın hemen başında 15 Temmuz 2016 tarihinde asker kılıklı hainlere karşı gerçekten destansı bir mücadele veren, bu mücadele neticesinde şehit olan ki 251 şehidimiz var, 251 kahraman şehidimize Allah'tan sonsuz rahmetler diliyoruz. Şehadetleri mübarek olsun. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye nasıl bir gece atlattı hocam o geceyi, evet, hatırlıyorsunuz. Evet. Zaman çabuk geçiyor da unutmamak, evet, unutturmamak, evet, lazım. Evet. Ve sizin 15 Temmuz 2018 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan makaleniz Darbeler Yüzyılından Çıkış 15 Temmuz. Yazınızın ilk paragrafından bir alıntı yaparak söze başlamak istiyorum. Post Osmanlı yüzyılını darbelerle yaşıyoruz diyorsunuz. Bütün Osmanlı coğrafyası için bu böyle. Ünlü sosyal tarihçi Hobsbawm 19. yüzyıl için devrimler çağı diyor. Oysa, evet, biz Müslüman toplumlar için 20. yüzyıl darbeler yüzyılıdır diyorsunuz. Biraz hocam, evet, şimdi bu cümlenizi açmanızı isteyeceğim. 19. Evet. yüzyıl için devrimler çağı deniliyor. Oysa biz Müslüman toplumlar için 20. yüzyıl darbeler yüzyılıdır. Derken, evet, ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir darbeler yüzyılından geçiyoruz? Ve 15 Temmuz'a isterseniz bu darbelerden yola çıkarak geliş sürecimizi konuşalım. Bizi buraya getiren darbeler sürecine, evet, dair neler söylersiniz?
Hakikaten 15 Temmuz çok büyük bir dünya hadisesi. Sadece bir Türkiye hadisesi değil, bir dünya hadisesi. Bir bölge, yani bir Orta Doğu hadisesi. Dolayısıyla bunu anlamak için bunun arkasındaki 100 yıllık geleneğe bakmak gerekiyor.
15 Temmuz'u 15 iyi Temmuz, okuyup anlayabilmek için.
Evet. Anlamak için, çünkü 15 Temmuz hakikaten darbelerle ilgili çok yeni bir dönemi işaret ediyor. Bunun başlangıcı da söylediğimiz gibi İslam toplumları için bir darbeler yüzyılının başlangıç dönemine bakmakla bunu anlamak.
Yani mümkün. Nereye gitmek gerekiyor?
Önce bizim Osmanlı'nın son günlerine, Osmanlı modernleşmesinin son günlerine ve daha sonraki döneme, 20. yüzyıla bakmamız gerekiyor. Türkiye'de darbeler nasıl bir gelenek üzerine oturuyor? Onu anlamamız lazım. Bir defa darbeler, devrimler ve isyanlar birbirinden farklı şeyler.
Darbeler, devrimler, isyanlar. Üçü de birbirinden farklı.
Bizim genellikle büyük tarihçilerimiz bile isyanları darbelerle aynı görüyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Siyaset bilimi ve sosyolojiyle okursak bunlar farklı. Mesela Fransız ihtilali diyoruz, bir devrimdir. Çünkü halktan destek alıyor ve bir toplumun bütün kurumlarını radikal bir biçimde değiştiriyor. Yine Bolşevik ihtilali bir devrimdir. Yine Orta Doğu'da işte 79'da İran İslam devrimi deniyor, bir devrimdir. Çünkü halka dayanıyor ve toplumsal kurumları, siyasal kurumları tamamıyla değiştirmeye yönelik radikal bir öneriye sahip. Ama öte yandan biz 12 Eylül'e veya işte Nasır'ın Mısır'daki girişimine veya Kaddafi'nin Libya'da kurduklarına bunlara devrim diyemeyiz. Bunlar devrime öykünen darbelerdir.
Evet.
Darbelerdir, çünkü bu darbe dediğimiz şey bir kadroyla gerçekleşiyor. Bu kadrolar çoğunlukla, ezici çoğunlukla askerlerin içinde oluşan bir cuntayla temsil ediliyor. Ve bunlar bir toplumdaki siyasal düzene el koyuyorlar. Onu kendi kadrolarının ideolojilerine ve isteklerine göre dizayn ediyorlar. Ve bununla toplumun çok iyi hale geleceğine inanıyorlar. Zenginleşeceğine inanıyorlar, daha eşit olacağına inanıyorlar. Toplumdaki fakirlik sorununu, cehalet sorununu çözeceklerine inanıyorlar. Böyle de saf bir inançtan alıyor meşruiyetini kendince. Ama bu darbelerin toplumsal alanla, halkla bir ilişkisi yok.
Yok.
Halktan destek alarak oluşmuyor. Halka rağmen oluşuyorlar.
Evet, evet.
O isyanlar daha farklı mesela. İsyanlar bütün klasik dönem toplumlarında kimi zaman bir grup, kimi zaman halkın gelişi güzel, kanlı bir biçimde baş kaldırarak, tamam mı, saraya saldırması, siyasal düzenin merkezine saldırması, kaos yaratması gibi anlamlara geliyor isyanlar. Çoğunlukla başarısız olurlar, bazen başarılı olurlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın klasik dönemlerinde bir takım isyanlar var. Ama onlara darbe diyemeyiz. Mesela genç Osman'a yönelik olan şeyler daha çok Yeniçerilerin isyanı ile ilgili bir durumdur. Otman Baba'nın veya işte Şeyh Bedrettin'in isyanları diyoruz. Bunlar darbe girişimleri değil, bunlar isyanlardır. Kavakçı Mustafa Paşa'nın yine aynı şekilde bunlar isyanlardır. Yani. Fakat Abdülaziz'in haliyle beraber bizde darbe geleneği başlıyor.
Sultan Abdülaziz'in hal edilmesiyle beraber darbe
girişimi ortaya çıkıyor. Başarılı oluyor. Neden? Çünkü Sultan Abdülaziz kendi tarihsel döneminde meşru yollarla iktidarda olan bir şahsiyettir. O dönemde iktidar babadan oğula geçiyor. Değil mi? Monarşik bir, daha sonra demokrasiye, meşrutiyette geçilecek. Ama Mithat Paşa askeri, Kuleli askeri harbiyeyi, liseyi yönlendiriyor. Orada bir junta oluşturuyor. Ve bu junta aracılığıyla Abdülaziz'in yerinden ediyorlar. Ve ilk dediğimiz darbe böylece başlıyor. İttihat Terakki ile beraber, özellikle Baba Ali baskınıyla daha netleşiyor bu. Meclis tamamıyla İttihat Terakki tarafından bir darbeyle ele geçiriliyor. Buna direnen, buna karşı çıkanlar, bir kısmı öldürülüyor, bir kısmı tasfiye ediliyor vesaire.
Hareket... Ama bu darbe diyorsunuz, bu darbe moderndir, radikal, askeri bir grupun önderliğinde yapıldı, sert ideolojileri de arkasında.
Evet, çünkü bunlar modern dönemde oluşuyorlar artık. Bunlar modern dönemin bu çeşitli darbeci gruplarından ilham alıyorlar dünyada. Ondan sonra sert bir ideoloji öneriyorlar, yeni bir ideoloji getirmeye çalışıyorlar. İttihatçılık da bunu kendi içinde taşıyor. Cumhuriyet döneminde de Kemalizm olarak kendi içinde taşıyor bu. Hareket ordusu mesela Selanik'ten İstanbul'a geldiği zaman Abdülhamid'i yerinden düşürmek üzere geliyor. Bir darbe girişimidir bu mesela, aynı şekilde. Dolayısıyla sonraki dönemde Türkiye'de bu darbe artık devam ediyor. Yani işte 60 ihtilali bu darbeyle gerçekleşiyor.
Arada bir 71 muhtırası
71 muhtırası var. 80 ihtilali var. İhtilal diyoruz ama ihtilal değil, bunlar darbedir. Bunlar kendilerine ihtilal veya devrim diyorlar. Mesela 60 ihtilalini yapanlar, 60 darbesini yapanlar kendilerine devrim diyorlardı. Neden? Kendilerini, çünkü Fransız ihtilali gibi, Fransız devrimi gibi büyük bir şey yaptıklarına inanıyorlardı. Biz büyük bir şey yapıyoruz. Türk toplumunu baştan sona iyi hale getireceğiz. Müreffeh hale getireceğiz. Eşitlikçi hale getireceğiz. Modern yapacağız. Bu inanca sahip oldukları için büyük iş yaptıklarını düşünüyorlar ve kendi yaptıkları işin adına devrim diyorlar. Oysa bunun devrimle alakası yok. Bu resmen darbe. Bir junta kuruluyor ordu içinde. Bunlar daha sonra bir takım yalanlar üretiyorlar, çarpıtmalarda bulunuyorlar. Mesela bütün darbelerin en belirgin özelliklerinden birisi, medyayı, gazeteyi, radyoyu, televizyonu daha sonra.
Evet.
Ve son darbe girişiminde sosyal medyayı, belki onu konuşacağız 15 Temmuz'la ilgili. Bunlar üzerinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Yaptıklarının doğru olduğunu söylüyorlar. silahlarını halka doğrultuyorlar ve çeşitli yalanlar üreterek bu basın yayın organları üzerinde kendilerini meşru gösteriyorlar. Mesela Menderes'le ilgili Menderes'in gençleri makinalarda
gaz odalarını
yok gaz odası değil et doğrayan makinalardan geçirip onları asfaltların altına gömdüğünü söylüyorlar.
Evet.
Ve bunun üzerinde İstanbul Üniversitesi'nde gençler yürüyüşe geçiyorlar. Ordu gençlik el ele felsefesiyle Menderes yerinden edilmeye çalışıyor. Benzer şeyleri biz 28 Şubat darbesinde de gördük. Evet. Yani o zaman mesela Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz cübbeli, başörtülü ama çok gayri ahlaki tutumlar içinde olan imgeleri getirdiler. Refah Partisi ile yan yana koydular ve Refah Partisi böyle göstermeye çalıştılar. Yine Refah Partisi'ne mürteci, irticacı ve Türkiye irticaya gidiyor. Türkiye laiklikten uzaklaşıyor. İşte darbeyi yapan ekip geliyor ve milleti kurtarıyor.
Evet.
Kurtarıcı bir rol veriyorlar kendilerine.
Hepsini bütün darbecilerin de, ortak özelliği bu.
Bu kurtarıcı olmak. Evet. Kendini kurtarıcı gösterme. Hmm. Büyük bir grup olarak, büyük bir insan olarak göstermek. Yani özellikle 12 Eylül'de de Türkiye'de anarşi var. Evrenin en fazla kullandığı kelimelerden birisiydi. Anarşi, anarşi, anarşi. Doğru, Türkiye'nin realitesinde bir anarşi vardı. Yani kurtarılmış mahalleler, bölgeler, çatışmalar, Çorum, Maraş hadiseleri düşünün. Ama aynı darbeyi yapan insanların hatıralarında okuyoruz. Diyorlar ki olaylar olgunlaşsın ve darbe yapalım diye bir takım desteklerde bulunduk.
Evet.
Bekledik vesaire. Ve Hasan Cemal'in hatıralarını okuduğumuz zaman bunları yine görüyoruz aynı şekilde. Yani Hasan Cemal'ler bizzat kendileri bir takım gazetelerde, dergilerde 12 Mart'ta özellikle darbe olsun diye desteklerde bulmuşlar.
O Milli Demokratik
Devrim, Doğan Avcıoğlularla.
Tabii.
Yani bunun neresi milli kardeşim? Halka dayanmıyorsun. Ondan sonra nasıl demokratik oluyor halka dayanmadığı zaman? Nasıl milli oluyor? Aslında ulusalcı bir anlayışla kurtarıcı bir rol veriyorlar kendilerine. Türk halkını medeni, müreffeh bir hale getireceklerini düşünüyorlar. Onun için ordunun gücüyle siyasal sisteme el koymak istiyorlar. 12 Eylül'de de bu oldu, 28 Şubat'ta da bu oldu. Dolayısıyla darbelerden bize kötü bir gelenek kaldı. Türkiye Osmanlı sonrasının en önemli ülkesi. Osmanlı'nın mirası burada var.
Merkez ülke.
Dolayısıyla darbeler burada çıktı. Burada başladı. İslam dünyasına yayıldı. Ve 15 Temmuz konuşacağız. Çok farklı bir evreye götürdü bizi. Bu darbelerle beraber yaşamaya alışan bir siyasal sistem var oldu. İşte diyelim vesayetçi sistem diyoruz ona. Halk kimi seçerse seçsin. Mecliste, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok net bir biçimde ortaya çıktığı gibi bunalım çıktığında askerler konuşuyorlar, bildiri yayınlıyorlar.
Sözde değil özde.
Sözde değil özde diyorlar.
Cumhurbaşkanı.
Ondan sonra 367 gibi bir
garabeti
ortaya çıkarıyorlar. Tabii. Meclise gitmekten korkuyor şeyler.
Erkan yani, Mumcular o zamanlar.
O dönemin maalesef yani.
Yani Doğru Yol Partisi ve
evet,
Anavatan Partisi tuhaf rollere büründü o süreçte. Doğru.
AK Parti'ye o dönem yani toplumun neredeyse yarısının oyunu almış. AK Parti 2007 yılında en muhtırayla karşı karşıya geliyor. Enteresan bir
2008'de
şey.
2008'de doğru.
Dolayısıyla Türkiye'de de ama bir değişim var. Yani Türkiye'de orta sınıfta yükselen bir muhafazakar kesim var. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen, okuyan, ticaret yapan, dünyaya açılan, siyasette kendi kimliğiyle var olmaya yönelen bir kesim var. Refah Partisi ile birlikte yerel yönetimlerde tecrübeye sahip olan bir kesim var. Dergiler vesaire çıkarıp da yazar olan, gazete çıkaran, küçük küçük sermayelerle işte diyelim o dönem çıkan gazeteler Yeni Şafak 28 Şubat'ta en büyük muhalefeti yürütenlerden birisiydi. 20 bin 30 bin satıyordu ama Türkiye'de çok ciddi bir etkisi vardı. Niteliksel bir etkisi vardı. O bundan dolayı Yeni Şafak'ın patronları işkence gördüler o dönemde mesela. Gazeteye baskınlar düzenlendi aynı şekilde. Kanal 7'de yine İskele Sancak programı mesela çok Türkiye'de etki uyandırdı yani. Küçük bir kanaldı o dönem için ama.
Bizzat o dönem İskele Sancak'ı yapan Ahmet Hakan'la dönemin Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir'in bizzat böyle uğraştığı ve hedef tahtasına oturttuğu bilinir.
Evet, ben de o programda 2 sene danışman olarak çalıştım.
Öyle mi?
Evet, bilmiyorum. Kamera arkasında danışman olarak çalıştım.
28 Şubat sürecinde.
Evet.
Evet. Şimdi 15 Temmuz'da gelecek olursak az önce de ifade ettiniz. 15 Temmuz'da darbeci gelenek başka isimler, başka maskeler ve başka otoritelerle ortaya çıkar diyorsunuz. Biraz bunu da konuşalım. Nasıl bir başkalaşma bu?
Şimdi burada farklı bir şeye kaydık. Şöyle yine ordu var ama orduyla birlikte bir cemaatin lideri olarak ortaya çıkan, bir cemaat olarak ortaya çıkan, aslında paralel yapı olan, sonra da yaptıklarıyla net bir biçimde ortaya çıkınca anlaşıldı bu.
Aslında çok güzel ifade etmişsiniz. 13'te, din kisvesine bürünen bir kişiyle onun etrafını örgütlenen yapı.
Yapı.
Yani cemaatin hakikaten çok güzel bir tanım yapmışsınız. Evet.
Burada yani dinden bahseden, insanlara hizmete çağıran, zekat alan, işte himmet yurtlar toplayan, açan, himmet toplayan, görünürde böyle bir şey. Din var. Fakat arka planda ortaya çıkıyor ki aslında büyük bir yapı var, bir teşkilat var, devlet içinde örgütleniyor. Devletin birçok stratejik birimlerinde etkin hale geliyor. Ve 2010'dan sonra özellikle Türkiye, halbuki 2010'da kısmi anayasa değişimi yapmış, çok önemli reformlar gerçekleştirmiş. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti siyaseti çok önemli şeyler yaptı. Fakat 2012 MİT krizinde gördük ki bu yapı aslında devletin sahibi olarak kendisi görmeye başlıyor.
Tabii.
Ve Erdoğan üzerinde etkili olmaya yöneliyor. O onu yönlendirmeye kalkışıyor. Ve 2013 yılında daha net bir biçimde ortaya çıktı. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde başbakandı, onu Tevhid Selamet Tevhid Örgütü'nün lideri olarak gösterdi.
Selam Tevhid Örgütü'nün lideri olarak gösterdi.
Şimdi böyle bir şey çıktı. Dolayısıyla burada darbe girişiminde bulunan yapı artık dini bir şeyle, referansa ortaya çıkıyor. Dini meşruiyetten yararlanmaya çalışıyor. Onları, insanları onlar etrafına seferber ediyor. Elbette Türkiye'de sert laikliğin, Kemalizmin dini ötelemeye yönelik, örselemeye yönelik ciddi trajik pratikleri var. Bu trajik pratiklerden rahatsız olan insanlar var. Ve bu Gülen yapısı da bunu kullanıyor. Bunu istismar ediyor. Bununla başa çıkabileceklerini söylüyor. İnsanları Allah rızası için iş yaptığını söylüyor, topluyor, teşkilatlandırıyor, yönlendiriyor. Ama 12 yaşında bir insanı alıp bütün dünyasını, bütün hayatını, bütün zamanını, kiminle evlenip evlenmeyeceğine karar verdiğiniz zaman bu kesinlikle bu cemaat olamaz yani. Dolayısıyla orada çok derin bir teşkilat var. Kendisine insan devşiriyor.
Evet.
Askeri yapıyı taklit ederek, istihbaratı taklit ederek bunu kuruyor. Ve bununla en sonunda sivil iradeye müdahale ediyor. Bu sivil iradeye müdahale etmesinin bu iç dinamiklerin yanında uluslararası dinamikleri de var. Türkiye, Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu'nun demokratikleşmesini, küresel hegemonyanın gitmesini, İsrail'in her şeye müdahale etmesinin döneminin sona ermesini istiyor. Bunu destekliyor. Oysa bu yapı Amerika ile beraber hareket ediyor ve Türkiye nin politikasına meydan okuyor. O nedenle Türkiye'yi sivil hükümetini IŞİD olarak suçluyor. IŞİD'le işbirliği yapmakla suçluyor. Yani MİT'lerindeki hadise budur aslında yani. Daha sonraki şeylere baktığımızda, uluslararası medyaya baktığımızda hükümeti suçlamaya yönelik ve bu suçlamalar tam da halkı darbeye hazırlamaya yönelik bir medya şeyidir, operasyonudur. Algı operasyonu dediğimiz şey
bu.
Çok yersiz kullanıyoruz bazen ama bu yani hakikaten.
Önce zemini hazırlıyorsunuz.
Zemini hazırlıyorlar.
Darbeye bir zemin hazırlayıp halkı da onun üzerinden ikna
etmeye çalışıyoruz. Ve bu yapının çok büyük bir medya grubu var. Bakın daha önceki darbecilerin böyle bir şeyi yok. Sivil alanda onlarca televizyon, onlarca radyo, onlarca gazete ve sadece kendi cemaatiyle organik ilişkisi olanları değil, Türkiye'nin farklı kesimlerinde olan aydınları da burada kullanıyor. O aydınların evet FETÖ'cü organik olarak ilişkilerinin olduğunu söylemek zor ama bu 2013'ten sonra başlatılan zehir zemberek darbeye hazırlama şeyinde,
yayın politikasında
onlar yer aldılar. Ve hakikaten bunun büyük bir vebali var yani. Bunu da açık söylemek gerekiyor. Sonuçta bu din görünümlü olan ve ordu içinde de örgütlenen yapı Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO siyasetiyle de bütünleşerek sivil hükümete müdahale etmek istedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmek istedi. Ve Türkiye'yi adeta Amerika'nın işgaline, bir grubun keyfince yönetimine maruz bırakacak hale getirmek istediler. Bakın, daha önceki darbeler, evet halka müdahale ediyorlardı. Bir takım işkencehaneler, bir takım ciddi demokrasiye müdahaleler vardı. Ama bu ordunun emir komuta zinciri içinde oluyordu. Yine aslında dış destek vardı. Yani işte 12 Eylül darbesi olduktan sonra bizim çocuklar yaptı diyor Amerikalılar. Dolayısıyla Türkiye'de 15 Temmuz bunun son provası, son şekli bir din görünümlü grup aracılığıyla ama yine ordu var.
Evet.
Fakat iki kurum üzerinde de çok düşünmemizi gerektiriyor bu 15 Temmuz. Ordu evet. kurumumuz ve din kurumumuz. Bu millete karşı darbe bu iki kurumumuzdan hazırlandı.
Ordu ve din üzerine.
Ordu ve din kurumu. Ordusuz bir toplum olmaz, bir millet olmaz, bir devlet olmaz. Ordumuz ordumuz ama bu ordumuzda neden darbe yapan, junta kuran insanlar ortaya çıkıyor? Neden darbe yapmak isteyenler oraya göz dikiyor? Mesela 12 Mart'ta darbe yapmak isteyen sol junta ordu içi de örgütleniyor. Bu da din adıyla ortaya çıkan bir junta, bu da yine orduda çıkıyor. Şimdi hükümet aslında Genelkurmay Başkanlığı'nı Savunma Bakanlığı'na bağlaması.
Evet.
İşte daha önce bir takım iç hizmetler kanununun değiştirilmesi gibi önemli reformlar ordunun bu kendi içinde junta üretme tutumuna, potansiyeline set çekme arayışını ifade ediyor.
Evet.
Benzer biçimde dinle ilgili de bir şey yaşamamız gerekir. Yani bu merdiven altı olan toplumla, dinle açıkça kendisini yüzleştirmeyen, tamam mı? Dini esaslara ters hareket eden bir takım cemaatler, gruplar olabilir. Nasıl ki ordunun tümünü reddetmemiz gerekmiyorsa, din kurumunu da, bunlar hassas kurumlar. Evet. Orada da yine bu tür şeylere karşı mücadele ederken dikkat et.
Tabii, dini gerekiyor. Değerleri, kavramları istismar eden sözde dediğiniz gibi kimi marjinal grupları bu manada evet. dikkatli, tedbirli olmak lazım. Şimdi araya geçeceğiz ama öncesinde evet. bugün gazetelerde vardı, bilmiyorum okudunuz mu? 15 Temmuz'dan bir gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hareketlilik var diyen ve o günlerde Türkiye'de olan bir isim var. Alexander Dugin.
Dugin.
Rus stratejist ve siyaset bilimci.
Evet.
Yine konuşmuş.
Evet. Evet.
Diyor ki FETÖ ülke üzerinde hakimiyet elde etmek istiyordu fakat ülkeyi yönetmek için değil, ülkeyi yok etmek ve Amerikalara satmak için. Bu darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış CIA'cı bir takım güçler gerçekleştirdi. Türk egemenliğine karşı bir oluşum söz konusuydu ki bunu Ergenekon, Balyoz davalarında da görüyoruz, görebiliyoruz, devam ediyoruz.
Şimdi Alexander Dugin dün gün boyunca bir sempozyum vardı, beraber olduk.
Öyle
açıkçası.
Biz de tercih ederiz.
Estağfurullah.
Bilmiyordum, buyurun.
Dinledim, kendi içinde bir şeyi vardır tabii. Avrasya evet. stratejisini savunan bir bakış açısı var. Rusya'nın aslında bölge siyasetiyle bütünleşen bir bakış açısı bu. Kendi içinde bir tutarlılık taşıyor ama Rusya'nın bölge siyasetiyle bütünleşen bir strateji bu. O nedenle Alexander Dugin'in bu söylemlerine de dikkat etmek gerekiyor bence. Yani Alexander Dugin bağımsız, hakikat arayışında olan bir filozof değil.
Değil.
Alexander Dugin evet filozofik yönü olan, derin bir siyaset felsefesi yönü olan ama bunu daha çok Rusya'nın 1920 yılından beri geliştirdiği Avrasya siyasetinin bir parçası olarak pratize etmeye çalışıyor ve ona göre konuşuyor. Dolayısıyla bazı söyledikleri doğru ama bu doğruların da bu dediğimiz stratejinin bir parçası
olup olmadığını.
Evet, buna da dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası.
Şimdi darbeler yüzyılından çıkış 15 Temmuz başlıklı makalenizde. Diyorsunuz ki 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe yüzyılının son günü yaşandı. Sivil iradenin lideri halkı darbeye karşı direnişe çağırdı. Erdoğan bir yüzyılın darbe geleneğine baş kaldıran bir liderdi. Halkın bu liderin çağrısına katılması yeni bir dönem sona erdi. Darbe yüzyılının sonuydu bu. Bir yüzyılın siyasal geleneği de sona erdi. 15 Temmuz bunun sembolüdür artık. Bu büyük tarihsel değişimle beraber sadece Türkiye'nin kaderi değil, Orta Doğu'nun da kaderini değiştirecek sonuçlar ortaya çıktı. Biraz bu sonuçları konuşalım.
Evet.
Nedir bu?
Evet.
Bu büyük tarihsel değişimle beraber Orta Doğu'nun da kaderini değiştirecek sonuçlar haliyle İslam dünyasının da.
Şimdi hakikaten bu çok önemli bir mevzu.
Evet.
Çünkü Osmanlı'nın parçalanması demek sadece Anadolu'nun parçalanması, işgal edilmesi demek değil. Aynı zamanda Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, bütün bu Orta Doğu coğrafyasının parçalanması demek. Biz Türkiye'de bu yüzyıl içinde sorunlarımızı, bir yönüyle de sorunlarımızı çözmek, devletin tehdit olduğunu da düşündüğümüzde darbelere başvurmak gibi bir yönteme yöneldiysek, realitede bunu olumlamak için demiyoruz. Bu sadece bizimle sınırlı kalmadı. Yani bize ilham alan çevre ülkelerimiz var aslında. Yani payitaht da nasıl Abdülaziz'in haliyle darbe geleneği ortaya çıktı, Cumhuriyet döneminde devam ettiyse, bunun yansıması Anadolu'nun Osmanlı hinterlandında Anadolu'nun çevresinde devam etti. Mesela İşte diyelim Osmanlı'nın parçası olarak çeşitli krallıklarla yönetilen Irak, Suriye, Libya, Mısır, Cezayir, bu ülkelerde krallıklar gitti. Yerine askeri alanda yetişen, ordu içinde grup oluşturan cuntacı ekipler iktidara geldiler ve darbeyi yaptılar. Mesela işte 50'lerin başında Nasır darbe yaptı. Arap Nasyonal Sosyalizm, işte sert bir ideolojiden ilham aldılar. Bağızçı Parti dediğimiz Bağız Partisi, Diriliş Partisi demek adınızına baksanıza yani. Saddam'ın işte ondan sonra Irak'ta ve Suriye'de darbe yapıyorlar. Cezayir'de yine askeri liderler darbe yapıyor. Kaddafi Libya'da darbe yapıyor. O kısmi monarşiler hariç Körfez bölgesi. Türkiye'yi İttihat Terakki'den etkilenen bu askerler kendi bulundukları bölgelerde de darbeler yapıyorlar ve sorunları darbelerle çözmek istiyorlar. Onlar buna devrim diyor. Bir takım ideolojiler eşliğinde yapıyorlar bunu. Fakat bunlar da sorunları çözemiyorlar yani. İşte İsrail meselesiyle savaşıyorlar falan, çözemiyorlar. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Mesela Cemal Abdünnasır kendisi istifa ediyor.
Mısır'da.
Ama yeniden halk iktidara gelmesini istiyor. Yani böyle de bir yönü var adamın. Sonra işte Saddam'ın durumunu, Libya'nın durumunu gördük. Darbelerde kurulmuş olan rejimler Türkiye gibi hiç demokrasiye de geçmiyorlar. Dolayısıyla hep darbe rejimleri iktidarda olunca bu sorunlar üzerinde duyarlılığı olan, bunları çözmek için ortaya çıkan çeşitli hareketler, ihvan gibi, bunlarla çatışmaya giriyor. Aslında ihvan hiçbir zaman şiddete de bulaşmıyor. Ama ihvandan ayrılan başka gruplar zaman içinde terörizme ve isyana dönüşüyorlar. Biz darbe 15 Temmuz'da dedik ki darbe dışında başka çözümler var. Demokrasi ve milletin iradesiyle hareket edeceğiz. Ama modern dönemin şartlarını dikkate alacağız. Ve dolayısıyla bu Orta Doğu'ya da artık çok büyük bir ilham oldu. Orta Doğu zaten Arap Baharı'nı bizden ilham alarak yapmıştı. Arap Baharı'nın bastırılması demek Türkiye siyasetinin Erdoğan liderliğinde ortaya çıkan bölgesel siyasetin engellenmesi demekti. Bu siyaseti sadece Mısır'da, sadece efendim Irak'ta durdurmakla yetinmediler. Ayrıca bu siyasetin merkezinde bu siyaseti boğmak istediler. 15 Temmuz darbe girişiminin anlamı budur. Ama halk ve bu halkı yöneten liderlik Allah'a şükür bununla başa çıktı. Ve dolayısıyla 15 Temmuz'la beraber Türkiye'nin ürettiği siyaset yeniden Orta Doğu'da hala alternatif olacak, umut olacak tek siyaset. Hala Araplar arasında yapılan araştırmada bunu Tarık Haşimi dünkü sempozyumda söyledi. %80 üzerinde, halkın %80 üzerinde Recep Tayyip Erdoğan'a sempatiyle yaklaşıyor. Umutla bakıyor.
Evet.
Çünkü bölgede bu darbeci iktidarlar var. Bir de bunlarla savaşan isyancılar var. Göçler oluyor, katliamlar oluyor, savaşlar oluyor. Millet bıkmış artık, bezmiş artık. Bir umut olarak Türkiye'nin siyasetini önemsiyorlar. Bir 15 Temmuz bu umudu yeniden canlandıran, gösteren bir siyaseti temsil ediyor. Bu açıdan İslam dünyası üzerinden baktığımızda çok büyük bir değere sahip. Artık 100 yıllık darbe geleneği nerede başladıysa orada sona erdirildi. Bu Türkiye'dir, merkez Türkiye. Dolayısıyla artık buradan da Allah'ın izniyle Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde devam edecek. Yani artık darbeci rejimler gidecek. Onun yerine yeni sistemler, yeni hükümetler, yeni rejimler kurulacak.
Evet, yazınızda da ifade ediyorsunuz. Türkiye ve Erdoğan 100 yıllık darbe geleneğini sonlandırıp yeni bir dönemin siyasal başlangıcına imza atıyor. Yeni Türkiye doğuyor, yeni sistem geliyor. Artık bunu yapmanın sırası Orta Doğu'da. Erdoğan'ın liderliği ve Türkiye artık Orta Doğu'da yayılmaya başlayacak. Egemenleri ve bölgesel işbirlikleri bu nedenle korkuyorlar. Evet. Kim bu korkanlar? İşte ilk akla gelen isimler Suud Prensi, darbeci Sisi vesaire.
Orada evet önemli bir şey bakın yine Birinci Dünya Savaşı'ndan önce nasıl İngilizler bize karşı Vehhabiliği kullandılar ve orada yeni bir güç ürettilerse bugün Türkiye yeniden ayağa kalkıp var olduğu ve bölgeye umut verdiği bir dönemde oradan bir şeyler yapılıyor. İngilizlerin yerine bu defa Amerika Birleşik Devletleri var. İsrail var. Ve bunlar Sisi ile beraber darbeci rejimler, monarşik yapı el ele verip bölgenin bu umuda karşı durmasını istiyorlar. Peki Türkiye'nin temsil ettiği bu umut olmazsa bölge ne olacak? Sürekli kaos ve çatışmalarla birbirini yemeye devam edecek. Veya efendim İsrail'in bölgede kurduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği sömürüye dayalı, tahakküme dayalı bir düzeni altında köle gibi yaşamaya devam. Şimdi dünyada yani büyük bir şey var, küresel bir yapı var. Yani bu küreselcilik, dün Alexander Dugin küreselcileri hep eleştirdi. Tamam küreselcileri eleştirelim. Bir kapitalizm var. Tüketim toplum üretme var. Hegemonya var ona eşlik eder. Ama aynı zamanda küreselleşmeyle birlikte yeni teknolojiler gelişiyor. İnsanlar birbirinden daha çok etkileniyor. Kültürel akış artıyor. Paylaşım artıyor. Katılım artıyor. Yani devletin eskiden darbeciler 60 ihtilalinde... Evet. Radyoda okuyorlar bildirisini değil mi? Bütün halk da radyonun başına inanıyor. Şimdi geliyor 12 Eylül'de devletin bir televizyonu var. Bütün televizyon gazeteleri de kendisine bağlamış zaten.
Evet.
Dolayısıyla Evren Paşa'mız okuyor, herkes de inanıyor. Ama Özal bir şey yaptı. Özel televizyonların önünü açtı. Özel televizyonlar kuruldu. Orta kesim yükseldi. Orta kesimin yükselişiyle birlikte... AK Parti bu sosyolojinin bir ifadesidir. Orta kesimin muhafazakarları, dindarları vesaire bütün bunlar nasıl işte MÜSİAD gibi kurumlarla var olduylarsa aynı zamanda işte Yeni Şafak, Kanal 7 dolayısıyla bir televizyonlar, gazeteler dünyası oluştu. Bu bir farklılığı anlattı. Diğer farklı gazeteler, televizyonlar kuruldu. Bu çeşitlilikle birlikte artık darbenin tek bir ses üzerine gidip hakimiyet kurması zorlaştı. Bu aynı şey Arap ülkeleri için de geçerli. Sosyal medya üzerinde insanlar birbiriyle konuşmaya başlıyor. Sosyal medyada haber üretiliyor.
Evet.
YouTuber'lar dediğimiz şey ne yani? İşte eskiden televizyondaki muhabirlerin yaptığı bir takım belli konseptlere dayalı haber modeli veya belgeseller vesaire, şimdi onlar yapıyor. Ama özgürler onlar.
Herhangi bir sansür yok.
Bir kurumsal bağlantıları yok. Bir merkez yok. Dolayısıyla büyük güçlerin güdümüne göre hareket edecek bir durum söz konusu değil. Bu neye yol açıyor? Şuna yol açıyor. Yani artık İslam dünyasında, Orta Doğu'da yeni yetişen kuşaklar, evet, yeni iletişim teknolojileri, bunları kullanarak yaşıyorlar. Daha fazla katılmak istiyorlar. Nasıl daha fazla tüketmek istiyorlarsa daha fazla da yönetmek istiyorlar. Kendi hayatları üzerinde karar verilirken o karar içinde daha fazla
belirleyici olmak istiyorlar.
Dolayısıyla eski darbeci düzenlerin varlığını sürdürmesi tarihsel olarak mümkün değil. 15 Temmuz bunu fişeklemiştir, bunu ortaya koymuştur. Yeni bir kapı açmıştır. Allah bu kapıdan her milletin girmesini nasip eylesin diye.
Amin, amin. Evet, darbeler yüzyılı Türkiye'de sona erdi. Sistem milli iradeyle yeniden doğdu. Hacı Bayram Veli'de kutsanan ve birinci mecliste yükselen ruh yeniden Beştepe Külliyesi'nde kanatlandı demişsiniz yazınızın sonunda.
Evet.
O da tabii ilginç bir sahne değil mi? Yani
evet,
ilk kabineyi, daha doğrusu Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini bir cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kılıp ardından,
evet,
birinci mecliste toplaması, manidar, ilk konuşmayı orada yapması manidar.
Çok önemli. Şu açıdan önemli.
Neden önemli? Ha, ona da
şu
değinelim.
Açıdan önemli. Bizim bütün devletlerimizin kuruluşu iki kanatlıdır. Bir kudrettir, diğeri dindir.
Çok güzel.
İrfandır ve güçtür. Bu Edebali ve Osman Gazi örneğinde de böyledir. Bu birinci mecliste, Mustafa Kemal'in birinci mecliste olması, Hacı Bayram Veli'nin Posnişi'nin orada olması, İkisinin beraberliğini yansıtır aynı şekilde. Ve orada şeye geçilmesi, meclise geçilmesi, millet meclisine geçilmesi, yani bu devletin kuruluşunda hem ruhani hem maddi, ikisi birbirine karşıt değil, ikisi birbirinin yerini almaz, beraberdir. Dolayısıyla dini devlet aslında bizim Türk siyaset tarihinde dini devlet şeyi vardır, bağlamı vardır. Biz yine aynı şekilde birinci mecliste devletimizin bu devamlılığını gösterdik. Çünkü birinci meclisin tasfiye edilmesi bu ruhun örselenmesi demektir. Birinci meclis çok önemli. Mehmet Akif de oradadır. Hüseyin Avni Ulaş da oradadır.
Evet.
Hasan Basri Çantay da oradadır. Hasan Basri Çantay Balıkesir'de Kuvayi Milliye'yi ilk başlatan alimlerden birisidir. Mehmet Akif Ersoy sonuna kadar İstiklal mücadelesini desteklemiş, bunun için Anadolu'ya koşmuş, Ankara'ya geldiği zaman Hakimiyet-i Milliye gazetesine manşet yapılmıştır. İslam şairi Ankara'da diye.
Akif için değil mi?
Akif için. Ve cephelerde Akif, cephelerde askerlerimizi mücadele etmeleri için, savaşmaları için konuşmalar yapmış, destek vermiş. Hutbelerde Anadolu cihadına çağırmıştır insanlarımız.
Tabii.
Böyle büyük bir önemi vardır bu insanların. Dolayısıyla birinci meclis çok mübarek bir meclistir. Anasır-ı İslamiye sosyolojisine dayanır.
Birinci meclis.
Bu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye birinci mecliste Cumhuriyet döneminin demokratikleşen meclisini sentezledi. Bunu yaptı Türkiye. Bu çok büyük bir şey. Bu sembollerle Sayın Başkanımız diyelim, Recep Tayyip Erdoğan bunu bize hatırlattı. Bu toplumun derinliğinden sürüp gelen o dini devlet, o kudret ve irfan geleneklerinin beraberliğinin devam ettiğini, onun akışının yeniden yoluna bulup inşallah geleceğe doğru akacağını işaretini verdi.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Tabii daha konuşulacak çok konular var ama dinleyenlerimize özellikle ben Profesör Doktor Ergun Yıldırım'ın Darbeler Yüzyılından Çıkış 15 Temmuz adlı 15 Temmuz tarihinde de Yeni Şafak'ta yayınlanmış internet sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta hocama da nacizane hani teklifimiz olsun. İsim de çok güzel bir isim. Bu tam bir kitap ismi.
İnşallah.
Yani hakikaten şu programda anlattıklarınızı ve şu bazı paragraflarını paylaştığım yazıyı çok daha genişleterek darbeler yüzyılından çıkışı ve 15 Temmuz'u İnşallah. Yazarsınız. Çünkü hocam unutuluyor söyleyeyim size.
Evet.
Yani şimdi bir de sosyolojik arka planına bakmak son evet. derece önemli. Yeni nesiller için, genç nesiller için de olup bitenlerin daha iyi okunması fevkalade önem arz ediyor. Tabii duamız.
Çok teşekkür ederim.
Ben
çok
teşekkür ederim. Akif diyor ya Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bizim Amin. De duamız Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.
Amin.
Teşekkür ediyoruz efendim.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamızla birlikte bir 40 Ambar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize huzurlu bir akşam diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.